Ayrım 5 Havaalanı Arthur Hailey Sayfa 53 Hesabı görmek üzere kasanın önünde durduklarında salona Trans Amerika'nın iki memuru girdi. Biri kısa süre önce Mel'in konuştuğu adamdı. Tanrı'yı görünce yanlarına yaklaştı. ''Özür dilerim Mr. Bakersfield, ulaşım müdürü Mrs. Livingston'ı istiyor, başında yeni bir dert var.'' ''Bırakın da bulayım.'' dedi araya giren Mel. ''Buldum. İkinci bir yolcu suratının ortasına tarife yedi.'' Adam gülmeye koyuldu. ''Bu kez durum değişik efendim. Tezgah ardına atılacak ikinci tarife herhalde benim elimden çıkacak. Şimdi kaçak bir yolcu söz konusu. Los Angeles'tan gelen 80 uçuş sayılı seferde.'' ''O kadar mı?'' diye bağırdı Tanya. Genç kadın şaşırmıştı. ''Genellikle kaçak yolcular bütün şirketlerin başına gelen bir olay, pek büyük bir dert sayılmazdı.'' ''Duyduğum kadarıyla,'' dedi adam, ''bu yolcu eşine az rastlananlardanmış. Kaptan pilot alana inmeden durumu bize bildirdi. Suçluyu getirmek üzere de uçağın indiği yere bir polis memuru yollandı. Nedenini bilmiyorum Mrs. Livingston ama size şiddetle ihtiyaç duydukları belli.'' Adam selam verdi ve arkadaşının yanına yürüdü. Mel ile Tanya dışarı çıktılar. Mel'i bodrum katındaki garaja indirecek asansörün önünde durdular. ''Dikkatli olun,'' diye mırıldandı genç kadın. ''Karanlıkta bir sürü uçağın gidip geldiği bu alanda sağınıza solunuza dikkat edin de kimse size çarpmasın.'' Paltosunu sırtına geçiren Mel homurdandı. ''Çarpan olursa nasılsa duyarsınız. Neyse dışarıda pek fazla kalmayacağım. Kaçak yolcunuz merakımı uyandırdı. Daha fazla bilgi almak için dönüşümde odanıza uğramaya çalışacağım.'' Sözünü bitirmeden önce bir an duraladı. ''Sizi görmek için de sağlam bir bahane olur.'' Birbirlerine çok yakın duruyorlardı. Aynı anda ellerini uzattılar. Bir saniye parmakları birleşti. ''Gerçekten bir bahane mi gerek?'' diye mırıldandı Tanya. Asansörle aşağı inen Mel, genç kadının derisinin tatlı sıcaklığını hissediyor, hala sesini duyuyordu. Dördüncü kısım. Joe Patroni havaalanına doğru yol almaktaydı. İtalyan asıllı, kısa boylu, biraz da farfara olan TWA bakım şefi evinden ayrılalı, kendi deyimiyle egzotik kulübemden 20 dakikayı bulmuştu. Durmadan söylenmekten de alamıyordu kendini. Kaplumbağa hızıyla ilerliyordu araçlar. 500 metre daha ilerledikten sonra Patroni'nin Buick arabası büyük bir kargaşalığın içine düştü. Önü ve arkası göz alabildiğine tıkanmıştı. Tam önündeki arabanın kırmızı ışıklarından yararlanan Patroni kendine yeni bir pro seçti. Joe'nun çevresinde çeşitli efsaneler oluşmuştu. Bunlardan bazıları işi, bazıları da özellikle kişisel hayatıyla ilgiliydi. Hayata bir garajda yağlama yıkama işçisi olarak atılmıştı. Birkaç ay geçmeden patronuyla barbuta oturup garajı, garajla birlikte de tahsili imkansız gibi görünen bir sürü alacak yuttu. Bu alacaklardan birine karşılık oldukça yıpranmış çift kanatlı bir Vako uçağına haciz konmuştu. Borçlu parayı ödeyemeyince Patroni uçağa el koydu. Onu elden geçirip işler hale getirdi. Bu da büyük bir ustalık ve yaratıcılık gerektiriyordu. Sonra da gökyüzünü fethetmek üzere havalandı. O sıralar pilot kursuna verecek parası bulunmadığından bir tek uçuculuk dersi almamıştı. Kısa sürede bu küçük uçak ve ortaya çıkardığı mekanik sorunlar Patroni'nin bütün zamanını almaya başladı. Öyle ki eski patronuna yeniden bir barbut partisi çevirmeyi teklif edip garajı geri vermenin yolunu buldu. Sonra onunla vedalaşıp makinist olarak bir uçak şirketine girdi. Tabii o kadarla kalmayıp gece kurslarına devam etti. Teknisyen diploması alarak ekip şefi oldu. Biraz meslekte gösterdiği başarıdan, biraz da harika adam olarak iyice yerleşen ününden ötürü. Yapımcının verdiği bilgiye göre belirli bir uçak modelinin motorunu değiştirmek 20 saat gerektiriyordu. İş buna kalsın. Joe Patroni ve adamları aynı işi 15 saatte yapıyorlardı, hem de eksiksiz. Belirli bir sürenin sonunda şirket müdürlüğü alışkanlık edinmişti. Göç bir iş, çok acele bitirilmesi gerekli bir onarım varsa Joe Patroni çağrılıyordu. İşin burasında uçak şirketinin de hakkını teslim ederim. Çünkü Patroni'nin diplomatlıkla en ufak ilgisi yoktu. Vakit kaybetmekten nefret eder, ister uçaklar isterse insanlar söz konusu olsun doğru işin üstüne giderdi. Özellikle insanlar konusunda. ast üst ilişkilerini hiçe sayıp şirketin kodamanlarından bile esirgemezdi lafını. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bu alandaki en akıl almaz başarısı hala yaşlı memurların sevdiği hikayelerin başında gelirdi. Bir sabah izin bizin istemeden, kimseye de sözünü etmeden Joe Patroni işini bırakmış ve uçağa atladığı gibi New York'a uçmuştu. Eşya olarak koltuğunun altındaki bir paketten başka şeyi yoktu. New York'a vardığında otobüs ve metrodan faydalanıp taksi tarifelerinin yüksekliğinden çekiniyordu. Manhattan'da nefis bir bina olan şirket merkezine vardı. Yolunu kesmeye kalkan sekreterlere boş verip kapıyı bile vurmadan genel müdürün odasına daldı. Koltuğunun altındaki paketi açtı ve büyük patronun tertemiz masasının üzerine uçak motorundan sökülmüş yağ içinde bir karbüratör bıraktı. Genel müdür o güne kadar Joe Patroni'den söz edildiğini duymamıştı. Üstelik kimseyi randevusuz kabul etmemekle de nam salmıştı. Az kaldı inme geliyordu adama. Ama Patroni bu kadarıyla da istifini bozmadı. ''Uçaklarınızın havada yok olup gitmeye devam etmesini istiyorsanız beni kovabilirsiniz.'' dedi. ''Ama uçaklarınızın gideceği yere varmasını istiyorsanız oturun ve beni dinleyin.'' Sonra sakin sakin bir puro yaktı. Genel müdür oturdu ve onu dinledi. Yarım saat sonra teknik müdürün de anlatılanları dinlemekle büyük fayda sağlayacağı görüşüne vardı. Teknik müdür ertesi gün karbüratörlerin buz tutmasını önlemek amacıyla konan mekanizmayı değiştirtti. Patroni aylardan beri alt kademelerdeki yöneticilerden bu değişikliğin yapılmasını istiyor, bir türlü laf anlatamıyordu. Kısa süre sonra Patroni baş kontrol oldu. Ertesi yıl gösterdiği üstün başarı karşılığı dünyanın en büyük şirketlerinden olan bağlı bulunduğu şirketin Lincoln International Havaalanı bakım şefliğine getirildi. Kişisel hayatıyla ilgili efsanelere gelince bunların doğruluğunu kestirebilmek güçtü. Söylentiye göre Patroni karısı Mary'e bayılıyor, çoğu kişinin her akşam yemeğinden önce bir kadeh martini yuvarlaması gibi aşağı yukarı her gece onunla sevişirdi. Aslında bu söylenti doğruydu. Gerçekten de çamura saplanan Meksika Hava Yolları Boeing'inin kurtarılması için kendisine ihtiyaç duyulduğunu bildiren telefon geldiğinde Patroni karısıyla sevişiyordu. Buna karşılık ikinci bir söylenti Patroni'nin çalışır gibi seviştiği, yani yatakta bile prosunu ağzının kenarından ayırmadığı yolunda. Gerçekle hiç uyuşmuyordu. Daha doğrusu bir süreden beri. Evliliklerinin ilk yıllarında Mary alev alan pek çok yastığı söndürmek zorunda kalmıştı. Neyse ki hostes olarak yetiştiğinden bu tür olaylara hazırlıklıydı. Ancak günün birinde karşılık tanımaz bir sesle artık yatakta pro istemediğini açıkladı. Joe da bu isteğe boyun eğdi çünkü tapıyordu karısına. Tapmakta da çok haklıydı. Mary ile tanıştıkları sıra genç kız hiç kuşkusuz TWA'in en güzel ve en ünlü hostesiydi. Şimdi bile 12 yıllık evlilik ve 3 doğumdan sonra kıyaslandığı pek çok genç kadına üstün gelirdi. Bazıları da ara sıra yüksek sesle bir sürü kaptan pilot ve servis şefi peşinden koşarken Mary'nin neden Joe Patroni'yi seçtiğini soruyorlardı birbirlerine. Aslında bunun nedeni çok basitti. Ekip şefi olduğu halde Joe Patroni kendisini kabul ettirmeyi becermişti. Mary de verdiği karardan ötürü hiç pişmanlık duymadı. Kocası onu hiçbir yönden hayal kırıklığına uğratmamıştı. Joe Patroni aklı başından gitmeyen kişilerdendi. En güç durumlarda çeşitli unsurları kendine göre değerlendirir, her sorunu bir öncelik sırasına koyar, elindeki işi bitirip bitiremeyeceğine ya da her şeyi bir yana bırakıp acele yapılması gerekene koşacağına böylece karar verirdi. Çamura saplanan Boeing olayı ona can sıkıcı gelmişti ama hiç de gözünde büyütmemişti. Ya başladığı işi bitirecekti ya da yemek yiyecekti. İkisini birden yapmasına imkan yoktu. Yemekten vazgeçmeye karar verdi. Birkaç dakika sonra Mary sabahlığını sırtına geçirdi ve kocasının havaalanına giderken yol boyu kemireceği sandviçleri hazırlamaya koyuldu. Uzun bir iş gününün ardından yeniden havaalanına dönmesi ilk kez istenmiyordu Patroni'den. Ama şimdiye kadar böylesine şiddetli bir fırtınada 35 kilometre yol gitmek zorunda kalmamıştı hiç. 3 gündür devam eden fırtınanın üst üste gelen etkileri trafiği güçleştiriyor, hatta tehlikeli hale getiriyordu. Yolların iki yanı kardan setlerle kaplanmıştı. Kar taneleri aynı sıklıkla düşüyordu hep. Yol boyu sıralanan araçlar ağır ağır ilerliyorlardı. Buick arabasına taktığı çivili lastiklere rağmen Patroni tekerleklerin her an kayabileceğini düşünüyordu. Ön camın dışında biriken kar ve içeride oluşan buğuyu gidermek için sileceklerle buz eritme mekanizmasına çok iş düşmekteydi. Arabanın farlarına gelince 15-20 metre ötesini güç aydınlatıyorlardı. Umutsuzluğa kapılan araba sahipleri bozulan arabalarını oldukları yerde bırakıp gitmişlerdi. Bu da yolu bir engelli koşu parkuru haline getiriyordu. Böylece bir gecede dışarı çıkmak için gerçekten çok önemli nedenler bulunmalıydı. Patroni saatine baktı. 10 dakikadan beri uzun bir kuyruğun ardında tıkanıp kalmıştı. Sağında araba dizisi ilerlemiyordu. İşin daha da kötüsü karşıdan kimse gelmiyor. Bu da yolun boydan boya kesildiğini gösteriyordu. Başına geleni sabırla karşılamayı kararlaştıran Patroni radyoyu açtı ve prosundan birkaç nefes çekti. 5 dakika daha geçti. Önündeki arabalardan birçoğunun sürücüsü inip dizinin başına doğru yürüdüler. Patroni de onları izlemeye karar verdi. Neyse ki yanına içi kürklü bir ceket almıştı. Bunu sırtına geçirdi. Kukuletasıyla başını örttü. Torpido gözünden yanından hiç ayırmadığı el fenerini aldı. Kapıyı açar açmaz rüzgar ve kar taneleri arabanın içine doluverdi. Dikkatle dışarı süzüldü ve yürümeye koyuldu. 100 metre kadar ötede dönen ışıkları gördü. Polis arabalarının lambaları olmalıydı bunlar. Bir takım gölgeler gidip geliyor, ayrılıyor, yeniden toplanıyorlardı. Yolun kıyısından bir yerden yakınan bir ses yükseldi. ''Bu kadar ağır şeyi yerinden kımıldatmaları için çok zaman gerek. Görürsün saatlerce burada takılıp kalacağız.'' Sonunda koyu renk yoğun, üzerinde kızıl parıltıların oynaştığı yığını gördü. Ardında tekerlekli platform çeken bir traktördü bu. Yana yatmış ve dört yolun girişini de tıkamıştı. 18 tekerlekli aşılması ve parçalanması imkansız bir araçtı bu. Yükünün, konserve kutuları, büyük bölümü yere saçılmıştı. Bu beklenmedik ganimeti gören bir takım kişiler kara fırtınaya aldırmadan topluyorlardı konserve kutularını. İki polis arabası olan yerindeydi. Memurlar görünürde yarısı olmayan traktör sürücüsüyle konuşuyorlardı. ''Suç bende değil.'' diyordu adam bütün gücüyle. ''Frene bastım, basmadım. Bu leş sıcağı görüp iyice yılan orospular gibi yana yatıverdi.'' Kalabalığın birkaç adım ötesinde kadının biri öfkesini kusuyordu. ''Bu polislerin hepsi birbirinin aynı. Herifin utanmazlıklarına kulak verecek yerde aracı hemen yolun üstünden kaldırsanız daha iyi edersiniz.'' Memurlardan biri kadına doğru yürüdü. ''Bize yardım ederseniz size minnettar kalırız bayan.'' dedi. Birkaç kişi güldü. Kadın ''Hin oğlu hin aynasızlar.'' gibisinden bir takım şeyler mırıldanarak geri çekildi. Engelin öbür yanından üstünde döner ışığı bulunan bir onarım kamyonu hızla geliyordu. Soldan kaza sonucu kullanılmaz hale gelen bölümde yol almaktaydı. Şoför arabasını durdurdu, indi, devrilen platformun dev boyutları karşısında umutsuzca baş salladı. Patroni ağzı bir karış açık, olup biteni seyredenleri itti ve yaklaştı. Ucu yanıp sönen prosu dudakları arasında ağır elini polisin omzuna koydu. ''Dinle yavrum'' dedi, ''bu aracı bir tek onarım kamyonuyla çekemezsiniz. Bu iş sicimle bir ton tuğlayı kaldırmaya benzer.''
''Önce prodüsü söndürün.'' diye umurdandı polis. ''Sağda solda benzin birikintileri var.''
Patroni düzenlidir bilmezdi. Hayatı boyunca sigara içmek yasaktır yazısına boş vermişti. Geniş bir hareketle yana yatan platformu gösterdi. ''İnan bana delikanlı, bunu düzeltmeye çalışırsanız boşuna vakit kaybedersiniz. Bana ve diğer bekleyenlere vakit kaybettirirsiniz, o da cabası. Şu sıra yapılabilecek tek şey yolu açmak için aracı yana çekmektir. Bu iş için de iki onarım kamyonu daha gerekir. Biri itmek, diğer ikisi çekmek için.'' Traktörün arkasına bağırıp platformun çevresinde dolaşmaya, el feneriyle sağını solunu incelemeye koyuldu. Birkaç dakika sonra da polisin yanına döndü, prosunu sallayarak ''Bu iş yapılabilir.'' dedi. ''İki onarım kamyonu zincirlerini göstereceğim dingillere bağlar. Sonra birlikte çekmeye koyulurlar. Başta ağır ağır, sonra daha hızlı. Çünkü önce traktörle platformu arka arkaya getirmek gerek. Böyle eğri büğrü durdukları sürece hiçbir sonuca varılamaz. Üçüncü kamyona gelince...''
Bir saniye diyerek sözünü kesti bu. Arkadaşlarından birine seslenmek üzere döndü. Hey Hank, yanımda bu işlerden anlayan biri var. 15 dakika sonra Joe Patroni kurtarma çalışmalarının başına geçmişti. Polisler verici radyolarıyla iki onarım kamyonu daha istemişlerdi. Onlar gelene kadar olay yerindeki kamyonun şoförü zincirini Patroni'nin gösterdiği platform tekerleklerinden birinin dingiline bağlıyordu. Kısa süre önce karma karışık olan durum yerini sakin ve etkili, iç rahatlatıcı bir görünüşe bırakmıştı. Bu görüntü yıllardan beri TWA bakım şefinin el attığı bütün işlerin başlıca özelliğiydi. Ama Patroni durumdan memnun değildi hiç. Gitgide artan bir kuşkuyla gece yarısı yol ortasında bulunma nedenlerini düşünüyordu. Havaalanındakiler nerede kaldığını merak ediyorlardı herhalde. Oysa gideceği yere varmanın en kestirme çaresi yine de yolun açılmasına yardım etmekti. Buna tek çare de denebilirdi. Çünkü ardında biriken arabalar yüzünden geri dönüp başka bir yoldan havaalanına varmanın imkanı da yoktu. Bu ilke yürüdü ve arabanın telefonunu açtı. Arabasına telefonu şirket koydurmuştu, faturayı da şirket ödüyordu. Havaalanındaki atölyesiyle bağlantıyı sağlar sağlamaz Mel Bakersfield'ın mesajını kendisine ulaştırdılar. 3-0 sayılı pist en kısa zamanda açılmalı. Dilinin ucuna gelen küfürü zor zapt ederek yapılmasını istediği şeyleri söyledi ama alana varmadan hiçbir ciddi işin başarılamayacağını da biliyordu. Kar yeniden başlamıştı. Arabaların çevresinde oluşan buz parçalarına çarpmamaya dikkat edip koşarak devrilen aracın yanına döndü. İstediği iki onarım kamyonundan birinin olay yerine yetiştiğini görmek içini biraz olsun rahatlattı. 5. Kısım. Asansör Mel Bakersfield'ı Bodrum'daki garaja indirdi. Resmi arabası hardal sarısı, alıcı verici radyosu bulunan bir otomobil özel bölmede duruyordu. Direksiyona geçip alana çıkan dik rampaya doğru ilerledi. Arabanın burnu dört duvarın dışına çıkar çıkmaz kasırga akıl almaz bir şiddetle ön cama saldırdı. Silecekler yarım daireler çizerek camda karın oluşmasını büyük güçlükle önleyebiliyorlardı. Aralık camların birinden bıçak gibi keskin rüzgar içeri doluyordu. Mel alelacele camı kapadı, havaalanı binasının rahatlatıcı sıcağından kış gecesinin kutup soğuğuna geçiş kelimenin tam anlamıyla soluk kesiciydi. Birkaç metre ötede hareket yerinde bir sürü uçak havalanmayı bekliyordu. Rüzgarın yolun kar perdesinde zaman zaman açtığı yarıklardan Mel aydınlanmış lumbozların ardında yerlerini alan yolcuları seçebiliyordu. 3-0 sayılı pistin kullanılamaz oluşu sonucu geciken seferler de herhalde bunlar. Pilotlara henüz motorları işletme izni verilmemişti. Daha da ötede uçuş pistlerinde Mel diğer uçakların karaltılarını ve ışıklarını belirli belirsiz seçiyordu. Bunlar alana yeni inenler olmalıydı. Havacıların ceza köşesi diye adlandırdıkları dörtgende geçici olarak durmuş, motorlarını ağır ağır çalıştırıyorlardı. Yolcuların gireceği kapılardan birinin önü boşaldığında oraya doğru ilerleyeceklerdi. Durum havaalanı çevresindeki diğer 7 kesimde de aynı olmalıydı. Mel ikinci vitese geçirirken kontrol merkezini alacak şekilde ayarladığı verici radyosu birden canlanıverdi. Kontrol kulesinden 17 sefer sayılı Eastern Airlines uçağına. 2-5 sayılı piste geçebilirsiniz. Havalanma izni alabilmek için radyonuzun frekansını değiştirin. Bir cızırtı oldu, ardından cevap duyuldu. Burası 17 Eastern, anlaşıldı. Öfkeli bir diğer ses geldi ardından. Panam 54'ten kontrol merkezine, dış yoldan 2-5 sayılı piste doğru ilerliyoruz. Tam önümüzde bir Cessna var. Kaplumbağa hızıyla ilerleyen çift motorlu bir gezi uçağı. Bindirmemek için yerimden kalkmış bütün gücümle frenlere abanıyorum. Panam 54 susun biraz. Kısa bir sessizlik oldu, ardından yerdekinin sesi duyuldu yine. Yer kontroldan Cessna 703'e ilk kavşakta Panam'a yol vermek için sağa dönün. Mel'i şaşırtan bir şey oldu. Tatlı bir kadın sesi kontrol merkezine cevap verdi. Cessna 703'ten yer kontrol merkezine şimdi dönüyorum. Geçebilirsin Panam. İyi yolculuklar koca olan. Bir kahkaha ardından yine pilotun sesi duyuldu. Sağ ol güzelim. Fırsattan yararlanıp dudak boyanı tazeleyebilirsin. Hemen yer kontrol merkezi sert bir sesle araya girdi. Kontrol kulesinden uçaklara Mesajlarınız lütfen iş dışına taşmasın. Yer kontrol sinirlendi diye düşündüm el. Aslında olağan bir şeydi bu. Böyle bir gecede üst üste yığılan uçaklar herkesin sinirleri pamuk ipliğine bağlıydı. Yine radar kontrol merkezinde çalışan kardeş Kate'i hatırlamıştı. O da bu cehennemi gerilimle baş başaydı şu sıra. Kontrol kulesiyle yerdeki uçaklar arasındaki görüşme hiç kesilmeden devam ediyordu. Bir anlık sessizlikten faydalanan Mel mikrofonunun düğmesine bastı. Hareket halindeki denetimden yer kontrol merkezine, 65 sayılı kapının yakınındayım. 707'nin çamura saplandığı 30 sayılı uçuş pistine gitmek istiyorum. Kontrol kulesinin yere konan iki uçağa gereken bilgiyi vermesini bekledi. Sonra memur kendisiyle ilgilendi. Kontrol kulesinden hareket halindeki denetim, tam önünüzden hareket eden Air Canada'nın DC-9 uçağını izleyin. İki birin kıyısında durun. Anlaşıldı, tamam. Mel ağır ağır harekete geçen Kanada uçağını açıkça görebiliyordu. Karanlık gecede kuyruk ince ve geometrik gölgesini dikmişti. Mel uçağı izlemek üzere yola çıktı, arabayı dikkatle sürüyor. Alan biti adı verilen araçları gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Yerdeki uçakların çevresinde dönüp duran ufak araçlara havacı dilinde böyle deniyordu. Özellikle toplayıcı denen upuzun döner kollu döner platformlu kamyonetlere göz kulak olmalıydı. Bu platformların üstüne çıkan bakım ekipleri uçak kanatlarında biriken karları temizliyor, kanatların mümkün olduğu kadar geç buz tutmasını sağlamak için glikol sürüyorlardı. Korkunç bir işti bu. Rüzgar altındaki bu adamlar sanki buzdan bir kabuk bağlamışlardı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 64.